Ayrım 17. Bana var olmadığımı söyle 196. sayfa. Büyük ve parlak bir dizi karınca, insanda ince bir toz izlenimi yaratarak zikzaklar çizip otların arasında ilerliyordu. Ayakkabılarının itmesiyle karınları dalgalanıyordu. İzledikleri düzen bir ağaç gövdesinin dibinde delikli köklere denk geldiklerinde bozuluyordu. Git buradan. Sadece bir dakika. Biraz nazik ol. Sara bana bunları söylerken endişeliydi. Onu uyandıracağım. Bırak bunu ben yapayım. Sonra sana seslenirim. Seni ben çağırırım. Geçen bir uçağın gürültüsünü duyarak başımı kaldırdım. Uçağın üçgen gri şekli gökyüzünde net ve parlak bir şekilde belirdi. Direkt şehri gidiyordu. Dönerek ve sesi giderek azalarak uzaklaştı. Saat 8 olmuştu. Belki uzansam biraz uyuyabilirdim. Ama uyuma arzusu güçlü olduğu kadar da uzaktı. Yapılması için geç kalınmış boş düşünceler kafamın içinde dönüp duruyordu. Mesela üniformamı giymek ya da eve sadece tek bir kart göndermiş olmanın pişmanlığı. Babamın, annemin ve yatakhanede sağımda uyuyan Sardinyalı askerin görüntüleri gerçek insanlar gibi değildi. Hepsi bir yeri işaret eden noktalar ve dairelerden ibaretti. Nötrdüler. Hep bana daha az aittiler ya da kendilerine daha az benziyorlardı. Evde hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Belki de hala daha onu uyandırmaya çalışıyordu. Belki de ona dokunmadan ve ses çıkarmadan karşısında oturmakla yetinmişti. Her zamanki gibi büyülenmişti. Bu belliydi. Onu gördüğü anda kendini kaybetmişti. Islak bir civcivden farkı yoktu. Aldığı tüm o kararlara ne olmuştu? Hiçbir şey olmadı. Kimse ölmedi, biliyorum. Sadece dünyanın dışında kaldık. Kim bilir neden dışarı atıldık. Hala bu son toprak parçasına tırnaklarımızla asılıyor olsak da diğerlerinin içine nasıl karışacağımızı, her şeyin ilk başta olduğu hale nasıl döneceğimizi bilemiyoruz. Ve nasıl unutacağımızı. Görev iznim bitti. Dün gece ya da bu sabah. Üniformalarımı giymek daha iyi olacak. Bir sigara daha yaktım. Ağzımda artık başka şeyleri hissetmeme engel olan bir tat vardı. Dilim kayış gibi olmuştu. Kolumda nasıl olduğunu bilmediğim bir leke vardı. İki parmağımla içlerinden en büyük olanını seçip görevini yapmak için ayaklarını ve antenlerini düzenli bir şekilde hareket ettiren bir karıncayı aldım. Sen de biraz dar ağacında sallan bakalım diyerek onu en yüksek dalların arasından yere attım. Şimdi harekete geçmeliyim. Ayağa kalkıp içeri gitmeliyim. Onları göz önünde tutup yalnız bırakmamakta fayda var. Tekrar etrafıma bakındım. Keçi boynuzlarının arasındaki evlerin tepeleri, balıkçı tekneleriyle kaplanmış, uzaktaki denizin ve ağaçların parlak yeşil rengindeydi. Üstümdeki bitkinlik bazen çok keyif verici oluyordu. Kaslarımı yumuşakça uyarıyor, halsizlik, iğnelemeyi ve titremeleri bana daha da tanıdık hale getiriyordu. Sara kapının önünde belirdi. Elleriyle yüzünü kapatıyordu. Hemen ona doğru koştum. Ellerini çekmeden hıçkırmaya başladı. Beni istemiyor. Beni istemiyor. Kovdu beni. Ama iyi mi? Kafasıyla onayladı. Hıçkırığına hakim olmaya çalıştı. Konuştunuz mu? Olanları hatırlıyor mu? Nerede olduğumuzu biliyor mu? Diye sordum. Omuzlarını silkti ve topuklarının altındaki yeri hissedinceye kadar gözlerini kapalı çömeldi. Sonra kendini yere bıraktı. Oradan ayrılıp kapıdan girene kadar birkaç saniye geçti. Kafamın bomboş bir kazan gibi olduğunu hissettim. Faydasız bir şekilde ağzımda ve kafamda bir iki kelime hazırlamaya çalıştım. Hala halıların üzerindeydi. Üstündeki örtüyü bir kenara atmıştı. Kahve şişesini sağ eliyle karnının arasında tutuyordu. Sarı ıslak bir mendille yüzünü yıkamış olmalıydı. Lavaboya atılmış bir paçavra olduğunu gördüm. Benim, dedim yavaşça. Herhangi bir duygu, korku ya da acıma duyduğumu sanmıyorum. Ona bir hurda ya da hastane yolundaki bir yabancı gibi bakıyordum. Çiko dedi sadece. Kaslarım gevşedi. Yere çömeldim. Bir sigara yaktım ve dudaklarına götürdüm. Açgözlülükle kabul etti. Dostum dedi. Sesi uyku ilacından dolayı boğuk çıkıyordu. Öksürmek için sigarayı ağzından uzaklaştırdı. Biraz kahve içti ve tekrar uzun uzun öksürdü. Şişenin dibindeki iki parmak kadar yoğun bir sıvı kalmıştı. Chico dedi tekrar. Evet efendim, buradayım. İyi misiniz? Sigarayı dudağının bir köşesinden diğerine geçirerek sanki istemiyormuş gibi aşağı sarkıttı. Kim var? Başka kimse var mı? Hayır efendim, sadece ben. Minnettar bir şekilde gülümsemeye çalıştı. Çok zayıftı. Buz. Bana buz getir, çiğnemek için. Ama çabuk ol dedi. Buz yok. Yani burada yok. Yok mu? Neden ki? Neler oluyor? Burada mı? Bu da ne demek? Kısa bir şekilde olanları anlatmaya çalıştım. Çok uzak ve herhangi bir hikayeymiş gibi anlatırken sesimin tonunu gittikçe alçattım. Daha sentetik bir hava katmak için sanki ekonomi haberlerini okuyormuş gibi. Ensesini duvara dayamıştı. Sadece bir an için sigarasının dumanını burun deliklerinden daha hızlı çıktı. Anlatmayı bitirdiğimde hiçbir şey söylemedi. Sigarayı son damlasına kadar içti. İki parmağımı uzattım ve yavaşça izmariti bana verdi. Bir karar vermek zorundayız dedim bir süre sonra. Peki kim var? Sen mi? Evet efendim dedim sinirli bir halde. Sara ve ben. Sizin uyanmanızı bekledik. Çok geç oldu. Saat neredeyse 9. 9 diyerek tekrarladı. Burnuyla yanakları arasındaki iki çizgi sanki kara kalemle derinleştirilmiş gibiydi. Kahveyi bana uzattı. Eline viski şişesini verdim. Şişeyi yüzüne doğru getirerek kokusunu alabilmek için birkaç defa burnunun etrafında döndürdü. Ama içmedi ve reddederek itti. Sağ eli titriyordu. Saraya haber vermeliyim. Ona bir şey diyecek misiniz diye sordum. Kafasını salladı. Tüm alnı kırışmıştı. Dışarıda ağlıyor. Paramparça oldu. Şimdi söyleyeceğim şekilde yapsak daha iyi olmaz mı? Elini uzattı ve sıkıca kolumu tuttu. Hafifçe salladı. Endişeli bir ses tonuyla fısıldadı. Ona bir iş ver ya da gönder. Eğer gitmezse mutlaka oyalayacağı bir şeyler olmalı. Düşünmemesi için. Benim etrafımda dolaşmasın. Ama efendim, biz. Boğazındaki yapışkan tadı zorlukla temizleyerek konuştu. Burada kalamaz. İstemiyorum. Gitmem gerek. Gidip kendimi vurmam ve ölmem gerek. Anlıyor musun? Kahretsin ki bunu dün gece yapamadım. Ama şimdi yapabilirim. Evet. Sen dostumsun. Hep de öyle kalacaksın, değil mi? Bana yardım et. Eli, bilek ve dirseğimde başıboş dolaşıyordu. Çaresiz bir çırpınma gibiydi. Efendim, ama ben... Sus. Yalvarırım sus. Tek bir kelime bile etme. Utanmak istemiyorum. Bir de utanmak olmaz. Sustu. Her bir kelimesinden sonra öksürüyordu. Ben aslan değilim. Öyle olduğumu sanmıyorum. Ama değilmiş. Değilim. Zavallı Vincenzo. Başına ne işler açtım. Daha sonra onu ikna etmeyi başardım. Bambu sopasını parmaklarının arasına sıkıştırdım. Açık hava en azından birkaç adım atması için ayağa kalkmasına yardım ettim. Yanımda ince kağıttan bir kukla gibi hafifçe titrediğini hissediyordum. Olaydan sonra ilk defa ayağa kalktığı için beceriksiz ve kararsız yürüyordu. Bambu sopa artık etrafı araştırmaktan vazgeçmişti. Basamaktan çekinerek indi. Ne güneş ne de ışık ona dokunuyordu. Ama onu çevrelemekle olan kirli nefes kim bilir hangi yaratığındı. Hayır dedim. Ama artık dengesini kuramıyor ve kendini bırakıyordu. Onu dikkatle bir ağacın gölgesine kadar taşıdım. Sara hemen evin arkasında göründü. Elinin eklemlerini ısırıyordu. Gözleri korku doluydu. En ufak bir hareketimizi dikkatle izliyordu. Fausto'yu eğerek yavaşça bacaklarının üstüne otları oturtturdum. Sara tüm dikkatini vermiş izlemeye devam ediyor. Etrafındaki yabancı dünyayla zerre kadar ilgilenmiyordu. Kollarımı açıp parmaklarımı oynatarak ona sessizce durumu açıklamaya çalıştım. Ama kızın bana baktığı yoktu. Gözlerini Fausto'dan ayırmıyordu. Nihayet bana karşılık vermeyi düşündüğünde hiçbir anlamı olmayan acılı bir işaret yaptı ve topuklarının üstüne çömeldi. Yanımıza yaklaşma cesaretini kaybetmişti. Uzun dakikalar geçti. Saatle saniyenin baş döndürücü hızını izlemekten kendimi alamıyordum. Yalnız bir Ağustos böceği aramızdaki sessizliği bölüyordu. Zorlukla nefes alıyordu. Her bir nefeste ağzının içinde kırık cam parçaları varmış gibi kısık bir ses çıkıyordu. Sebep ne olursa olsun hayır dedim titreyerek. Ağaca dayalı sırtı kayıp devrilmeden önce onu tuttum. Tekrar aynı pozisyonuna geri döndü. Ama kas hareketlerinin farkında değildi. Alçak sesle sordum. İyi misiniz efendim? Ah sen, olmadığımı söyle bana. Yok ol. Ve bana da olmadığımı hissettir. Kararsızlığını yenmiş, sarının parmak uçlarına basarak ağaca kadar yaklaştığını gördüm. Bir parmağı ağzındaydı. Fausto'nun yanına oturdu. Onu yumuşakça omuzundan kavrayıp bedenini gevşeterek başını kucağına kadar indirmesini izlerken içim acıyla doldu. Fausto'nun sağ eli karşı çıkmak için bir ara havaya kalksa da sonrasında güçsüzce yere düştü. Hayır, hayır diye inliyordu. Sara onu melodik bir sesle susturuyordu. Sakin ol, düşünme artık. Hiçbir düşünce yok. Kısa dokunuşlarla saçlarını düzeltiyor, hasta bir çocuğun başını okşar gibi okşayıp sonra kolları arasında sarıyordu. Çok yakınlarda durmamak için biraz kenara çekildim. Fausto inlemeye devam ediyordu. Hayır, hayır yapma bunu. Sara ise bakışları uzaklara dalmış fısıldıyordu. Sus, sakin ol. Neden acı çekilsin? Artık yok. Bugünden sonra artık yok. Bunları söyledikten sonra onu sallamaya başladı. Fausto'nun kesik kelimeleri Sara'nın mırıltılarına karıştı. Zayıf bir şekilde konuşuyordu. Hayat akıp gidiyor. Hissediyor musun? Geçip gidiyor. Acı veriyor. Ama doğrusu bu. Böyle olması gerek. Ben korkağın tekiyim. Sara onu susturdu. Sakin ol. Bunları düşünmemek gerek. Buna gerek yok. Korktum. Hepimiz korkuyoruz. Hem de hepimiz. Sakin ol. Dinlen benim meleğim. Sara mırıldanmaya devam ederken etrafta dolanan gözleri bir an için bana geliyor. Sonrasında sanki rahatsız edici bir engelmişim gibi benden uzaklaşıyordu. Artık duygusal olarak etkilenmiyordum. Sadece korkuyordum. Evin önündeki basamağa döndüm. Güneş kavurucu sıcaklığını iyice yaymaya başlamıştı. İkisi ağacın titrek gölgesinin sallanarak boyadığı beyaz bir leke gibi duruyordu. Bense dışarıda kalmıştım. İtilmiştim. Sefalet içinde boğuluyordum. Kısa bir süre sonra üniformamı giymek üzere içeri geçtim.